Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyada radyo yayınları 1920 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Türkiye'deki İlk düzenli radyo yayınları ise tam 94 yıl önce bugün, 6 Mayıs 1927'de İstanbul'da gerçekleşti. Hatırlarsınız, alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu. Bugünkü tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz. İşte bundan tam 94 yıl önce Eşref Şefik'in yaptığı bu anonsla yayın hayatına başlayan Türkiye radyoları, İlk günkü heyecan ve azimle yayınlarını sürdürüyor. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında radyo dairemizin başkan yardımcısı Lütfi Kılınç telefon hattımızda olacak ve geçmişten günümüze radyo yayıncılığını konuşacağız. Ve ikinci bölümümüzde Huzur-u Hayat köşemizde Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız telefon hattımızda olacak. Mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü olarak kutlanır. Biz de eli öpülesi annelerimizden Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsedilir? Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in annelerin hakları konusunda tavsiyeleri nelerdir? Bu ve bunun gibi soruları değerli hocamıza soracağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Sev diyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak. boş yer ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yer ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Almadı kalbimi her hevesim yarına. Boş yer ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yer ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yer ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yer ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda radyo dairemizin kıymetli başkan yardımcısı Lütfi Kılınç var. Sayın Kılınç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Öncelikle siz ve şu anda yayında olan bütün arkadaşlarımın, ama yanı sıra da Türkiye'nin Sesi ve Memleketim FM mikrofonları aracılığıyla dünyanın değişik yerlerinde bizi dinleyen, bizi anlayan ve memleketinden haber bekleyen bütün güzel insanlara selamlarımı sunuyorum, saygılarımı ve hürmetlerimi iletiyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Radyo yayıncılığımızın 94. yaşı kutlu olsun. Bir asra yaklaştık.
Evet, çok sağ olun. Dediğiniz gibi artık 100 yıllık bir çınar olma, evet, yoluna doğru emin adımlarla, güzel adımlarla, kutlu adımlarla hep birlikte tabii ki. Bunda hepimizin katkısı var, sizlerin de katkısı var, bizlerin de, tabii, sayın dinleyicilerimizin de, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da önemli katkıları var. Radyo tabii Sezin Hanım, iletişim, kitle iletişim araçları içerisinde özel ve güzel bir yere sahiptir bizim halkımızın gönlünde.
Evet.
Tabirimi hoş görün ama kitle iletişim araçlarının içerisinde insana en yakın olan,
öyle,
hatta insansı kabul edilen bir yönü vardır. Söz gelimi ben bugünkü yerde de kullandım, çok doğru söylüyorsunuz dediler. Yani gecenin bir vaktinde uykuya dalarken koynunuza alıp dinleyerek uyuduğunuz bir iletişim aracıdır.
Ya değil mi? Bir çocuğunuzu alırsınız koynunuza, bir de radyoyu da, başka ne
tabii
olur?
Tabii ki. Bir de tabii yani ses, çünkü ses çok önemli. İnsan için o sesin sihirli dediğimiz sesin, büyüsü dediğimiz şey çok önemli. Hele bu büyülü sese güçlü bir söz de eklediğinizde işte o zaman tadından yenilmez oluyor ve anlaşmamız, kaynaşmamız, dayanışmamız, birbirimizi anlaşmamız ve birliklerin içerisinde olmamız daha güçlü hale geliyor. Bunu da sağladığı için radyo zaten 100 yıla yaklaşan Türkiye'deki serüveninde, yaklaşık 120-130 yıla yaklaşan dünya serüveninde hiçbir zaman gücü eksilmemiş. Bir ara hani pabucu dama atılır herhalde filan,
evet,
demelerine rağmen bugün tespit edilmiş ki bırakınız pabucunun dama atılmasını, etkinliği sürekli artıyor. Neden artıyor? Çünkü radyonun diğer iletişim araçlarına göre kimi avantajları var. Bunlar içerisindeki en önemli avantajı da sizi işinizden gücünüzden alıkoymuyor.
Evet,
yani yolda seyir halindeyken çok rahatlıkla radyodan takip edebiliyorsunuz. Herhangi bir yerde, ofisinizde, iş yerinizde çalışırken çok rahatlıkla bir yandan da radyoyu dinleyerek bilginizi, haber alıyorsunuz, bilgileniyorsunuz, eğleniyorsunuz, dinleniyorsunuz. Bu açıdan çok önemli. Bir de tabii ki siz de hak vereceksinizdir. Kimi dezavantajlı gruplar açısından da tek iletişim aracıdır radyo.
Elbette.
Yani bu işte söz gelimi görme engelli vatandaşlarımızın en rahat takip edebildiği, tabir yerinde ise bir üçüncü veya dördüncü derecedeki yürüme değneği olarak, işaret olarak gördüğü bir dostudur. Yanı sıra bazı meslek grupları için böyledir. Söz gelimi benim babam arıcıydı. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Gezgin arıcıydı. Torosların zirvelerinde o yaz sezonlarında 150-200 tane kovanını o kır çiçeklerin arasına bırakır. Ve o kır çiçeklerinden arılar topladığı polenleri peteklere bal yapmak üzere doldururdu. Kendisi de tabii orada onlara mukayyet olurdu. Orada bir başka iletişim aracını kullanma imkanı yoktu. Yani bu türden sadece radyoya ulaşabilen, ama insanlarımız çok olduğu gibi bir de şu var. Ne olursa olsun ben radyodan vazgeçmem diyen büyük bir çoğunluk var. Ve bunlar sessiz çoğunluk, biliyor musunuz? Bir şey vereyim, daha yeni açıklandı. RTÜK'ün yaptığı 2019 yılı radyo dinleme eğilimleri araştırması var. Burada mesela ben radyo dinliyorum diyen kişilere Demişti ki yani radyoyla ilişkiye giriyor musunuz, iletişim kuruyor musunuz, nasıl, nelerle iletişim kuruyorsunuz demişler. Çok ilginçtir, 100 kişiden 94'ü ben radyoyla hiç iletişime geçmiyorum demiş.
Yalnızca dinliyorum.
Evet, yani sadece bir dinleyici. Bu bizim açımızdan hem bir avantaj veya hayıra yorulacak bir şey. Bir açıdan da bunu araştırmamız gerekiyor. Hayıra yormamız gereken şey ne? Demek ki radyolarımız dinleyicilerin üç iyisine, yani ilgi, istek ve ihtiyacına tam anlamıyla cevap veriyor ki insanlar arayıp da ya bu nasıl iş, şunu düzeltin demiyorlar bile.
Doğru.
Değil mi? Böyle düşünmek lazım. Ama olumsuz açıdan da düşünürsek artık bir anlamda interaktif dinleyicilik dediğimiz.
Ölçemiyoruz. Evet,
evet. Etkileşimli iletişim dediğimiz şeyi sağlayamadığımız için de acaba bizi çok az insan mı dinliyor? Yani gündüz bizi arayan telefon sayısı kadar ya da gelen mail sayısı kadar insan mı bizi dinliyor diye zaman zaman şeye düşüyoruz. Kendi halimizde kırgınlığa düştüğümüz oluyor. Öyle değiliz. Bizi gerçekten çok dinleyenler var. Ve etki düzeyi çok yüksek radyo dinleyicilerinin. Yani bize 1987 yılında ben kuruma girdim. O yıldaki yardımcı prodüktörlük kursumuzun hocası, rahmetle anıyorum, bizde çok emeği vardır, Sayın rahmetli Turgut Özakman Bey'di. Evet. O demişti ki bize, radyonun anteninden uzayın boşluğuna salınan sesin kime ulaştığını bilemezsiniz. Kimin kulağından girip beyninde işlenip yüreğinde şekillendiğini, çiçeklendiğini, meyveli ağaca dönüştüğünü bilemezsiniz. Bunlar onlarla, yüzlerle, binlerle, milyonlarla izah edilebilir. Ve işin daha da güzel bir şeyi, bir radyo dinleyicisi radyodan elde ettiği bir bilgiyi en az 5 kişiyle paylaşıyor. En az 5 arkadaşına da diyor ki evet, radyodan duydum, böyle bir bilgi varmış diyor.
Ve doğruluğuna da güveniyor üstelik paylaşırken, değil mi?
Şimdi onu söyleyecektim. Vallahi sizin hanım süpersiniz. Bu Rütü'nün araştırmasında dinleyicilere, ankete katılanlara şu da sorulmuş. Güven açısından en güvendiğiniz kitle iletişim aracı nedir diye, çok açık ara en güvenli iletişim aracı hala radyo.
Evet.
Bu demektir ki biz demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Dinleyicilerin doğrudan gönlüne hitap ediyoruz, beynine hitap ediyoruz. Onların gündelik yaşamında, hayatın içinde oluyoruz, sizin programınızın adında olduğu gibi. Hayatı birlikte inşa ediyoruz. Bu yönüyle baktığımızda radyo dinleyicilerimiz için vazgeçilmezdir. Hele hele de uzaklarda, yani gurbet diye tabir ettiğimiz. Yani. Gerçi gurbet dediğimiz şeyin uzaklığı, yakınlığı da önemli değil. Hani güzel bir söz var.
Ayrı olmak.
Evet.
Belki.
Şair diyor ya, yer dizini yurt belleyen için her yer gurbettir.
Doğru.
Değil mi? Ben şimdi Mersin Tarsusluyum, Tarsus ilçesindenim. Bu pandemi süreciyle yaklaşık bir yıldır memleketime gidemedim. Mesela burcu tütüyorum ben Tarsus'tan. Değil mi? Şimdi oranın o Karacaoğlan'ın deyişiyle şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül, mor menevşe derseler dediği yerler var ya.
Evet.
Tam işte orada geçti çocukluğumuz. Ben bu sene laleyi göremedim, sümbülü göremedim, mor menevşeyi koklayamadım mesela. Burcu tütüyor o nedenle.
Orası da gurbet oldu aslında sizin için.
Evet.
Ve bu salgın şartları evet çok yordu ama ben şunu da düşünüyorum. Şimdi özellikle salgın sürecinin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen özellikle biz radyo ekibi olarak, hem de siz, Ankara Radyomuz, İstanbul Radyomuz, bölge radyolarımız, İzmir Radyomuz, biz Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yani aslında bütün radyolar harıl harıl çalışmaya devam ettik ve etmeye de devam ediyoruz.
Biz zaten gücümüzü, birliğimizi ve dayanışma duygumuzu bu pandemi sürecinde yeniden test ettik.
Evet.
Ve gördük ki hakikaten biz hala birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik, paylaşma, dayanışma duygusu içerisinde mükemmel şeyler yapabilme becerisine sahip bir ekibiz. TRT radyoları olarak.
Öyleyiz.
TRT radyoları dediğim zaman tabii ki Türkiye'deki kamu hizmeti yayıncılığının tek temsilcisiyiz TRT kurumu olarak. Ve bizim TRT kurumumuzun, buna sizler de dahilsiniz, yani dış yayınlar da dahil, radyo dairesi başkanlığı da 17 tane radyo kanalı işletiyoruz. Bu azımsanacak bir rakam değil.
Evet.
Ve bu radyo kanallarımızın hemen hemen tamamı tematik içerikler üretiyor. Tematik radyoculuk bir anlamda zor şeydir. Çünkü hep hemen hemen aynı konuda ama farklı içerikler ortaya koymanız lazım. Bu zor. Yani genel dinleyici kitlesine seslenen bir radyo programı yapmak kolaydır. Sabahleyin çocuklar için veya köylüler, vatandaşlar için yaparsın, öğleden sonra başkası için filan. Ama sadece söz gelimi tarım programı işleyen bir radyo kanalı işleseniz onun içeriğini doldurmak çok zordur.
Tabii.
Hep çünkü konular tarımdan olacak. Bu yönüyle baktığımızda bütün arkadaşlarımız, radyocu arkadaşlarımız tabir yerinde ise insanüstü gayret gösterdiler. Gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı demediler. Kışın yağmuru, karı, boranı demediler. Yazın sıcağı, nemi demediler. Ve mümkün olduğunca o insanın sesini canlı olarak, anında olan sesini dinleyicilerle paylaşmak için olağanüstü bir gayret sarf ettiler. Bunu yaparken elbette ki bu pandemi dediğimiz veya COVID dediğimiz illete yakalanan arkadaşlarımız oldu. Şükürler olsun büyük çoğunluğu sağlığına kavuştu ama bu arada yaşamını kaybedenler, kaybettiğimiz çalışanlarımız da oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum tabii ki. Bu arada tabii bütün vatandaşlarımız için aynı şeyi söylüyoruz. Kolay değil. Bu şöyle de bir mesaj verdi bize. Aslında görünmeyen ama etkisini sürekli hissettiren şeyler çok önemlidir. Tamam. İşte bu COVID dediğimiz virüs de böyle. Görünmüyor ama yakaladığı zaman etkisini çok güçlü hissettiriyor. Bu kötü anlamda ama bir de güzel anlamda görünmeyen ama etkisini hep hissettirmek işte gereken var. Değil mi? O da nedir? O sevgi mesela. Yani. Saygı gibi duygularımız da bizim görünmez ama etkisini sürekli hissetmemiz gereken şeydir. Buradaki sevgi dediğimiz, saygı dediğimiz şey sadece insanın insana olan sevgisi veya saygısından bahsetmiyorum. Yani memleketimize olan sevgimiz, saygımız, insanımıza olan sevgimiz, saygımız, memleketimizin dağına, taşına, kurduna, kuşuna, insanına, edebiyatına, şarkısına, türküsüne duyduğumuz sevgi ve saygı da bizim için son derecede önemlidir. Çünkü onlar bizi var ediyor. Şair diyor ya, insan yaşadığı yere benzer. O yerin toprağına, o yerin akan suyuna. Biz bu topraklarda doğmuş insanlar olarak o zaman bu toprakların, bu güzel Anadolu'nun, güzel vatanımızın o bereketli topraklarından aldığımız ilhamla, güçle dünyaya sesimizi yükseltmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Evet değerli başkanım, çok haklısınız. Bir de şöyle, hani sevgi saygı dediniz, ben böyle araya girip radyo dedim. Şimdi gerçekten hani bir hep sesin büyüsü, sesin büyüsü deriz ya, ben onu o kadar hissediyorum ki ben çocukluğumdan beri radyo koridorlarında koşturan biriyim, öyle söyleyeyim. 9 yaşında girdim radyoya ve şu anda yaklaşık bir 30 yıl oldu. Hani hep radyonun içindeydim ve hiçbir zaman o radyonun sıcaklığını, hani siz de az önce ifade ettiğiniz de nice teknolojik gelişmeler oldu. İletişim araçları tabii, değişti, tabii. İnternet devreye girdi, televizyonlar çıktı, çeşit çeşit kanallar çıktı. Ama biz TRT ailesi olarak ta benim 9 yaşında girdiğim radyonun o büyüsü, bakın 30 yıl geçti. Yani ben bunu bizzat kendim yaşadığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. O büyüyü hiçbir zaman kaybetmedim kendi adıma. Çünkü hissediyorum ki dinleyicilerimiz de kaybetmedi. Zaten dinleyiciler olmasa biz olmayız. Onlar olduğu için biz varız. Biz olduğumuz için de onlar bizi dinliyorlar. Evet. Demek ki aramızda böyle görünmeyen, hani dediniz ya sevgi görünmez ama vardır ve hissedilir. Görünmeyen bir bağ var aramızda.
Kesinlikle ve bu bağ öylesine güçlü ki Sezin Hanım, aslında radyo dinleyicilerimizden öyle insanlar vardır ki şimdi siz kendinizden bahsedince ben de madem yeri geldi söyleyeyim.
Buyurun.
Yani ben eğer bugün bu güzel ülkemizin, güçlü devletimizin ve son derece çağdaş ve değerli bir kurumunda başkan yardımcılığı bir gibi bir göreve kadar yükselebilmişsem, bunu 1975 yılının Nisan ya da Mayıs ayları içerisinde Torosların zirvesine yakın bir yörük çadırında akşam yemeğinde ve 19 ajansını dinlerken orada verilen parasız yatılık sınav müracaatları başladı anonsuna borçluyum. Çünkü o anons üzerine annem babamı ikna etti ve çocuk imtihana girsin, kazanırsa gitsin, yine kazanamasa yine bizim yanımızda keçilerimizi otlatır falan dedi ama Allah böylece bir kapı açtı bize, ama bu kapının açılmasına vesile olan da bir radyodur. Bu radyonun şu anda işçisi olmak, çalışanı olmak, içeriklerini planlıyor ve siz değerli arkadaşlarımızla bu güzelliği paylaşıyor olmak benim için sıradan bir iş değil. Evet. Ekmeğimi kazandığım veya ay başlarında gidip maaşımı aldığım bir iş olarak görmüyorum ben. Tabir yerindeyse benim duygum bu, işim bu ama hayatım bu. Ve hep bana verilen bir omuz olarak görürüm, bir destek olarak görürüm radyoyu. Hep öyledir. Bizim mesela yörük çadırlarında, şimdi hayal edin bir yörük çadırın Torosların zirvesinde. 3 tane direk olur ama kurulurken bir tanesi orta direktir. O aslında çadırı tutar.
Doğru.
Çok güçlüdür. Şimdi radyolar bizde, radyolarımız o orta direğin, çocukların ulaşamayacağı bir yerde radyo konulacak yer diye bir yer yapılırdı. orta direkte sadece radyo dururdu mesela. Çünkü o bizim için çok önemliydi. Dünyaya açılan penceremizdi bizim. Ufkumuzdu. Yani işte önümüzde güttüğümüz, otlattığımız keçilerin veya sabahleyin gördüğümüz, akşamleyin birlikte oturduğumuz eşimiz, kardeşlerimizin dışında duyabildiğimiz insan sesi ancak radyoda vardı. Bu yönüyle bizi, benim için radyo bir iletişim aracı falan değil yani. Bunun çok ötesinde. Evet. Bu yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için de böyledir diye düşündüğüm için paylaştım
muhakkak
bunu.
Muhakkak böyle başkanım. Bir de müsaadenizle şunu da ekleyeyim. Hani mektuplar gelirdi ya eskiden. İnanın o mektubun tadını farklı alırdık biz. Şimdi elektronik posta olarak geliyor ama içerik yine aynı. Yani evet, geliş yöntemi değişti ama o yazdıkları, o elektronik postaya yazdıkları cümleler o kadar sıcak, o kadar gerçek ki sizi böyle arkadaşı gibi görüyor, sizi bir annesi, babası, ablası, kardeşi gibi görüyor ve öyle yazıyor o dizeleri. Tabii. Evet, belki mektup göndermiyor ama o gönderdiği elektronik ileti duyguları tamamen size bir şekilde ulaştırıyor. Tabii, tabii. Yöntem değişti ama duygu değişmedi.
Sezin Hanım, benim ilkokul 3. sınıftayken ilk defa yazdığım mektup, İlk defa gönderip cevap istediğim şey Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gurbetten Sıraya, Sıradan Gurbette diye evet, cumartesi günleri yayınlanan Günaydın Türkiye programının bugünkü Günaydın programı saatinde yayınlanırdı. Oraya istek mektubu göndermiştim. Yaklaşık 1,5 ay sonra falan okunabilmişti. Çünkü mektuplar çok geliyordu. Ben bunu biliyorum. Çukurova Radyosu'nda başladım ben 1988 yılında. O zamanlar daha mektupla istekte bulunuyordu. İnanın haftada neredeyse bir torba dolusu telis, yani o kadar mektup gelirdi. 1,5 ay falan sonra ismim okundu. Toplam şimdi saniye tutuyorum, 6 saniye falan tutuyor. Tarsus'un Beylice köyünden Lütfi Kılıç. Ama o 6 saniye benim için var ya 6000 yıl kadar değerli ya. Yani. Hakikaten 6000 yıl kadar değerli. Kalbim falan çıkacak zannettim. Yani bana bir şeyler oluyor falan demeye başladım. Çünkü radyo benim radyom. Benim radyom benim, bana değer verdi. Benimle ilgilendi. Evet. İsteğime, talebimi yerine getirdi ve benim istediğim şarkıyı radyomuz vasıtasıyla neredeyse bütün dünyaya duyuruyor. Bundan büyük mutluluk olabilir mi? Ya. Bundan büyük bir değer verme duygusu olabilir mi? İşte bu anlamda biz radyocular aslında çok şeyler yapıyoruz.
Çok.
Hiç asla küçümsememiz lazım.
Yok değerli başkanım, hiç küçümsemiyoruz. İşte dedim ya size, 30 yıldır hep aynı azimle harıl harıl çalışıyoruz. Gerçekten hiç bırakmadık bu mikrofonun peşini. Tutturduk gidiyoruz.
Sezin Hanım, arkadaşlarım hep başkanım biz işte daha güzel nasıl çalışalım veya daha başarılı nasıl olabiliriz dediklerinde, ben hep Halil Cibran'a ait olduğunu bildiğim bir sözü hatırlatırım. Diyor ki Halil Cibran, yoğurduğunuz hamuru sevdikleriniz yiyecekmiş gibi yoğurun. Ördüğünüz kaza sevgiliniz giyecekmiş gibi örün. İşte o zaman besleyici ekmek yapmış, güzel kazak örmüş olursunuz. Bütün mesele bu. Ve yaptığımız yayını niye göre yayın yapalım? Niçin, nasıl bir dil kullandıklarını da diyorum ki, ya varsayın ki yayını, sizin gönderdiğiniz yayını evde anneniz, babanız dinliyor, eşiniz dinliyor, çocuklarınız dinliyor, arkadaşlarınız dinliyor. Onlara nasıl hitap etmek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Onun üzerine odaklanın. Yani sadece ben yaptım olduğu usulü bir şey yaparsak olmaz. Buna Turgut Özakman Bey şöyle diyordu. Sesiniz uzayın boşluğuna salınmış bir çığlık olarak kalır. Kimsenin kulağına girmez. Eğer onları düşünerek, o duyguyla yapmaksanız. Ve bir de bizim radyo dinleyicileri çok hassastır, biliyor musunuz?
Çok.
Yani mesela Sezin Hanım'ın üzgün olduğu hemen ya da kırgın olduğu hemen, veya hemen dargın olduğu bir gündeki sesini tanır yani. Hemen bilir. Ya Sezin Hanım böyle değildi derler.
Mesajlar hemen geliyor başkanım. Mesela böyle azıcık dediğiniz gibi bir burukluk hissetseler, Sezin Hanım iyisiniz, hastasınız, hasta değilsiniz değil mi? Hemen o mesajı alırım. O kadar dikkatli dinlerler ki.
Ya ben o yüzden diyorum ki biz radyocular öyle bir yapı oluşturmuşuz ki dinleyicilerimizle güveni gözlerimizden değil sözlerimizle inşa ediyoruz.
Ya.
Samimiyeti tabir yerindeyse yüzümüzden değil sesimizden okuyor insanlar. Ve görmeden seviyoruz, görünmeden seviliyoruz. Evet. Ama bu öyle güçlü bir bağ oluşturuyor ki benim... İşte 33 yıl önce yaptığım bir programımda konuk ettiğim insanlarla muhabbetim hala devam ediyor. Evet. Geçen gün Gaziantep ilimizden bir resmi kurumun santral görevlisi bizi aradı bir konu için. Görme engelli bir çalışanmış. sesimi duyar duymaz o dedi Lütfü abi sen neredesin ya, yıllardır seni arıyorum ben, Mersin'e ne zaman gittin filan demeye başladı. 33 yıl önceki sesimi hatırlıyor adam.
İnanılır gibi değil, vay be.
Radyo böyle bir şey yani. Evet, ama şimdi yurt dışında çalışanlar için en güzeli de nedir biliyor musunuz? Herhalde öyledir diye düşünüyorum ben. Düşünün ki işte ben kendi memleketimde söyleyeyim, Tarsusluyum. Ama Almanya'da çalışıyorum. Doğduğum yerdeyim yani, doğduğum yerde evet. Değil de. Orada radyo dinlerken bir bakıyorsun şimdi sırada bir Mersin Tarsus türküsü var.
Ah işte. Bilmem kim. Gönülden
dünya benim
şimdi.
Olur ya. Dünya benim olur değil mi?
Başkanım inanır mısınız bilmiyorum ama bunu bizzat ben yaşadığım için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Birkaç yıl önce Danimarka'dan dinleyicimiz sırf bizi görmek için Danimarka'dan buraya yayınımıza geldi biliyor musunuz?
Ya.
O kadar duygulandım ki gerçekten.
Aziz insanlar onlar, mübarek insanlar. Çünkü onların ülkemize olan gönül bağları öylesine güçlü ki bu ülkenin dediğim gibi sesine hasret kalıyorlar, türküsüne hasret kalıyorlar, şarkısına hasret kalıyorlar. O hasretliği veya bir anlamda o anlamdaki açlığı gideren radyo yayınları yapan siz arkadaşlarımız bu bilinçte çalışıyorsunuz biliyorum ve çok değerli işler yapıyorsunuz aslında. Bu bir kişi de olabilir biliyor musunuz? Yani o günkü programınızı bir kişi dinlemiş de olabilir ama onun hayatına dokunmuş ve o günkü iyi gitmeyen bir hayat gidişatını olumluya çevirmişseniz bundan daha mübarek ne olabilir
evet,
ki?
Evet ve bana söylediği bir cümleyi de iletmek isterim size. Bunu başka yayınlarda söyledim ama çok önemli bir cümle benim için. Dedi ki ben sizin yayınlarınızla çocuklarıma Türkçeyi öğretiyorum dedi.
Evet. Aynen bu şekilde Türkçeyi radyo TRT radyolarını dinleyerek yani siz değerli spiker arkadaşlarımızın o temiz, nezih, doğru, akıcı Türkçesini dinleyerek öğreten çok aileler biliyorum. Ben bir ara Hatay'da da radyomuz vardı. Hatay İl Radyosu evet. Adı altında. O radyoda da yöneticilik yaptım. Bir gün Şam'dan bir ziyaretçimiz geldi. 7-8 yaşlarında bir kız evladı var. Ben tabii onların Arapça konuştuklarını düşünerek ben bunlarla şimdi nasıl konuşacağım diye düşünürken beyefendi Türkçe konuşuyor. O dikkatimi çekti. Onunla konuşurken bir ara kıza da biraz böyle hani Türkçesiz az olanlara heceleyerek konuşuruz ya.
Evet, evet.
Sen nerelisin bakalım, sen nasılsın bakalım kızım derken bir Türkçe konuştu ya. Ki kız benim evladımdan daha temiz konuşuyor. Bu nasıl dedim güzel bir mucize, nasıl güzellik niye? Ben dedi hep evimde uydu anteni üzerinden TRT radyolarını dinlerim dedi adam. Çocuklarının o temiz Türkçe'yi ona borçlular. Biz yani bu anlamda çok değerli hizmetler yapıyoruz. İyi ki de yapıyoruz. 94 yıldır bu işi yapıyoruz. Bundan sonra da daha nice yıllar yapacağız. Belki şu mesajı vermem gerekiyor siz değerli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Evet bu 94 yıllık güzel yolculuğun, anlamlı yolculuğun güzel taşlarını döşeyen, önemli silinmez izler bırakan birçok tecrübeli abimiz, ablamız, meslek büyüğümüz oldu. Onlar değerli hizmetler yaptı. Bir kısmı belki de rahmetli oldu. Onlara rahmet diliyoruz. Yaşayanlara da hayırlı ömürler, uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyoruz ama şimdi bayrak bizde. Bayrağı biz devraldık. Yani düşünün ki şimdi Sezin Hanım, tamam mı? Türkiye radyolarının, Türkiye'nin sesi radyomuzun veya dış yayınlar dairesi başkanlığımızın radyosunun kalesindeki burçlarında dalgalanan bayrağın direğini tutuyor.
Evet.
Onu öyle bir dalgalandırmalıyız ki biz gelecek kuşaklar o bayrağı daha yukarılara çıkartabilsin. Dolayısıyla biz dünden daha iyiye doğru nasıl gidebiliriz'in arayışı içerisinde olmamız lazım. Bu bizim inancımızın da bir gereğidir biliyorsunuz. Peygamberimizin hadisi var. İki günü birbirine denk olan bizden değildir diye. Atalarımızın da bu anlamda güzel bir vurgusu var. Eğer bugün de dün gibi yaşıyorsan bugünü yaşamıyorsun demektir diyor. Dolayısıyla biz her gün daha iyiye, en iyiye, mükemmele doğru adım atmanın arayışı içerisinde olmamız lazım. Uğraşı içerisinde olmamız lazım. Şimdi mesela yine bu araştırma sonuçlarından bir şey paylaşayım. Sizlere yardım ipucu verir diye. Belki giderek artık radyo dinleme alışkanlıklarında bazı cihazlarda değişiklik var. Yani bundan 10 yıl öncesine kadar birinci sırada hala klasik radyo varken, klasik kulağı, yani düğmesini çevirerek dinlediğimiz evet, radyo. Evet. Artık mesela 2019 yılındaki araştırmada şöyle çıkmış. Bakın sıralamaya bakın. Birinci sırada cep telefonu. İkinci sırada araç radyosu. Üçüncü sırada televizyon. Dördüncü sırada klasik radyo var. Buradan çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Demek ki dinleyicilerin radyo dinleme cihazları değiştiği gibi içerikleri de değişti. Yani bir cep telefonundan kulaklığa takıp radyo dinleyen insan ne ister orada? Sabah yürüyüşe gitmiş mesela. Şimdi diyelim ki bizim burada Ankara'mızda kurumun yürüyüş yolunda yürüyoruz sabahleyin. eşofmanlarımızın gibi. O saatte, o anda biz ne dinlemek isteriz? Nasıl bir içerik oluşturulması lazım? Onun da uğraşı içerisine girmemiz lazım. Ya da aracında bizi dinleyen insan seyir halindeyken radyodan ne bekler? Beklentisi ne olur? Yani uzun uzun sohbet mi olur? Yoksa işte onun yolculuğuna eşlik edecek hoş müzikler mi olur? Arada kısa kısa spot cümlelerin kullanabileceği. Bunlar da çok önemli.
Evet, evet değerli başkanım. Sizinle sohbet öyle tatlı ki hiç böylesim gelmiyor ama işte böyle bir süre kısıtlamamız nedeniyle de cümlelerimizi ne yazık ki sonlandırmak zorundayız. Son olarak değerli başkanım, tabii pandemi nedeniyle bu sene kutlamalarımız istediğimiz gibi ne yazık ki olamayacak ama çevrim içi kutlamalar var. Çok kısa evet. Böyle birkaç cümleyle de ondan bahsetmeniz ve...
Şu anda bir çevrim içi toplantımız da devam ediyor. Saat 14'te başlattık. Aslında bu radyo günleri dediğimiz ve 6 Mayıs'ı içine alan günlerimiz 2009 yılından bu yana uluslararası düzeyde katılımla ve her yıl ülkemizin, güzel ülkemizin bir farklı güzel şehrinde, kentinde gerçekleştiriyorduk. Bu zamana kadar Adana'da, Ankara'da, Kapadokya'da, Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Antalya'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da, Malatya'da ve Konya'da gerçekleştirdik. Eğer bu pandemi süreci müsaade etseydi mesela geçen yıl biz bir ülkemizin gastronomi kenti veya dünyanın en lezzetli kenti diyebileceğimiz baklava dediğimiz zaman tartışmasız birinci sıraya koyacağımız Zeugman'ın da içerisinde bulunduğu Gaziantep ilimizde yapacaktık ama müsaade etmedi. İnşallah bu şartlar düzeldiğinde yine biz bu toplantılarımızı devam ettireceğiz. Şu anda yurt dışından bu Türkçe yayın yapan radyocularımızla biz çevrim içi toplantı halindeyiz. İstedik ki o arkadaşlarımızla, o radyolarımızla kendi radyolarını bir anlatsınlar. Yayın politikaları nedir, kanal kimlikleri nedir, daha iyi yapabilmek için birbirimizle nasıl dayanışabiliriz, mesela bizden ne talepleri var, bunu konuşuyoruz. Sabahleyin de kendi içimizde, yani bizim radyo dairesi başkanlığımıza bağlı 8 tane radyomuz var. Bunlar 3'ü merkez radyo dediğimiz Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarımız. Ama bunlara ilaveten 5 tane de bölge radyomuz var. Bunlar Antalya, Çukurova, Mersin, GAP, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon radyolarımız. Bu radyolarımızın yöneticileri ve çalışanlarıyla katıldığımız, çok güzel bir duygusal anlarda yaşadığımız bir sohbet gerçekleştirdik. Hem herkes kendi radyosunu bu pandemi sürecinde yaptıklarını anlattı ama bir de radyoya ait anıları olanlar anılarını anlattı.
Başkanım, izleyicilerimiz için... de katılabiliyor mu? Yani onlar da katılabilecek mi? Onlara böyle bir imkan sunulabilir mi?
Tabii dinleyiciler için de şöyle yaptık Sezin Hanım. Özellikle TRT FM radyo kanalımızda bugünkü dinleyicilerle iletişim konularımızın tamamını radyo üzerine verdik. Mesela bir programımızda bende anısı var gibi bir başlıkla radyo anılarını anlattırdık. Bir başka yerde ben radyocu olsaydım dedik mesela. Nasıl bir program yapmak isterdi, ne yapmak isterdi? Bu konularda bilgiler toplamaya çalıştık, paylaştık. Bir başka programımızda da işte nasıl radyocu olduğumu konuştuk. Bu özelde ya da bizim TRT'mizde radyoculuk alanında öne çıkmış kişiler kendilerini anlattılar. Yani mesela bir tanesi diyor ki ya benim aklımda hiç radyoculuk yoktu, aslında kimya mühendisiydim ama hele bir kendimi deneyeyim dedim, bir daha da çıkamadım dedi. Hatta bir şey daha söyledi. Otobüs muavinliği de böyledir biliyor musunuz dedi. Otobüs muavinine dedi bir şekilde eğer eline yüzüne o araç yağı dediğimiz yağ
bulaştıysa
bir daha bırakamaz.
Dedi. Biz de öyle işte stüdyo kokusunu aldık, bir daha bu kokuyu asla hiçbir yerde bulamayacağımız
tabii.
için böyle evet, devam evet. ediyoruz başkanım.
Aslında bizim bu türden toplantıları sık sık yapmamız lazım. Sadece radyocular olarak bir araya gelmek tabii ki önemli, değerli. Ama yanı sıra da dinleyicilerle, bizim hedef kitlemizle birlikte olmamız gerekiyor. Yani alan gezileri dediğimiz şey de önemli.
Evet.
Gidip bizi görmeden asla ve tanımadan bizi dinleyen o aziz dinleyicilerin yanına varıp onlarla bir de düşünsenize el ele tokalaştığınızı ya. Hatta sarıldığınızı. Ben hep derim yani arkadaşlar, radyonuzun anteninden çıkan ses, yani yaptığınız program eğer doğrudan gidip dinleyicinin ya boynuna sarılmıyor veya işte eteğinden çekiştirmiyor veya elinden tutup güzel bir yolculuğa sizi teşvik etmiyorsa, o zaman sizin yaptığınız programda bir eksiklik vardır.
O sıcaklığı bunu, yakalamak lazım.
Evet, değerli başkanım, bunu tekrar gözden geçirin diye.
Çok teşekkür ediyorum. Öyle tatlı bir sohbetti. İnanın kendi adıma çok çok büyük keyif aldım. Eminim dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık. İyi ki sizin
Sezin
gibi
Hanım,
değerli bu radyoya gönül vermiş, emek vermiş değerli başkanlarımız var.
Efendim çok sağ olun Sezin Hanım. Şu cümleyi kurmama müsaade edin lütfen. Zamanınızı almış olacağım ama. Ya Türkiye'nin Sesi Radyomuz, memleketin FM Radyomuz bizim özellikli bir radyolarımız. Çok önemsiyoruz bu radyolarımızı. Çünkü bir güçlü bir gönül bağı kuruyorlar. O kalpten kalbe var olan köprüleri oluşturuyorlar. Son derece önemli. Eğer şu anda beni 4-5 tane bile olsa ya da 10-15-20 tane bile yurt dışında yaşayan ama hala bu ülkeyle gönül bağı çok güçlü olan vatandaşlarımız dinledi ve diline sağlık. Evet, nalına da vurdu, mıhına da vurdu. Aşağıda tükürdü, yukarıda tükürdü. Ama bazı şeyler de söyledi diyebiliyorsa bu benim kazancım olacaktır diye düşünüyorum efendim.
Çok teşekkür ederim.
Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Bulunduğu coğrafyalarda, yaşadığı ülkelerde hayat onları hep güzellikleriyle, güzel yüzüyle kucaklasın. Aynen. Ama memleketlerine döndüklerinde de bu memleketin havası, suyu, taşı, toprağı, kurdu, kuşu, sanatı, edebiyatı, türküsü ama en fazla da insanı onları böyle bir kucaklasın, öyle bir hasretle kucaklasın ki onların o kokusu hiç değişmemişsin dedirsin. Ne yani güzel. Buradan gittiğin gibi kokuyorsun hala diyebilsin.
Ne güzel başkanım. Güzel sözleriniz için ayrıca bütün dinleyicilerimiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Hürmetler efendim. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Dairesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kılınç telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün radyo yayıncılığımızın 94. yaşını kutluyoruz. Nice nice yıllara dileyelim. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vazgeçecek. Gönül bu sevdadan vazgeçecek. Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandım beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Açtım da geldim, boyunu boyuma örttüm de geldim. Boyunu boyuma örttüm de geldim. Güzeller içinden seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykularda kaldırma beni. Yollarında kervanım mı var? Beni öldürmeye fermanım mı var? Beni öldürmeye fermanım mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanım mı var? Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Derin uykularda kaldırma beni.
Huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Hep Mayıs ayının ikinci haftasını Anneler Günü olarak kutluyoruz. Biz de evet. Bugün o eli öpülesi kıymetli annelerimizin özellikle Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsedildiğinden, sevgili peygamberimizin annelerimiz için neler söylediğinden konuşalım istedik. Değerli hocam, sözü size bırakıyorum.
Tamam. Teşekkür ederim Sezin Hanım. Ben de öncelikle bugün radyo gününüzmüş. Onu tebrik ediyorum. sağlıkla tekrarlarına kavuşsun inşallah.
Sağ olun değerli hocam. Müsaadenizle sözü size bırakıyorum dedim ama bir cümle edeyim. Bundan bir 10 yıl kadar önceydi sanıyorum. Küçük bir anımı anlatacağım müsaadenizle. Tam böyle yayındaydım. Yayında o gün de tam anneler günüydü. Yayındaki yapımcı arkadaşım telefona bir konuğumuzu bağlayacaktı. Telefona konuk olarak annemi bağlamıştı. Ben böyle konuşuyorum ama tabii sesinden hemen tanıdım. Yani anneler gününde aslında annemi radyodan anneler gününü kutlamış oldum. Çok değişik, güzel bir anıydı benim için.
Evet, güzel, paylaşmak istedim sizlerle. Güzel bir jest olmuş. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Sezin Hanım, annelerimiz gerçekten çok değerli. Dinimizde anne hakkına o yüzden çok önem veriyor. Kur'an-ı Kerim'de annenin çocuğu için katlandığı güçlüklere temas ediliyor. Çocukların annelerine iyi davranması, onlara saygılı olması, yaptıkları fedakarlıklara karşı onlara teşekkür etmesi, en azından bu davranışlarıyla, sözleriyle bu hatırlatılıyor ve şöyle ifade buyuruyor Rabbimiz. Biz insana anne babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Sebebini de açıklıyor. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı. Çocuğun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. Bana ve anne babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Lokman suresinde böyle buyuruyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de bir annenin hayatından da bahsediyor. Hazreti Musa'nın annesinin hayatı. O malum İsrailoğulları'nın çocuklarını, o sene doğacak erkek çocukları Firavun katledeceği için Musa'nın annesi, Hazreti Musa'nın annesi bir erkek çocuk doğurduğunda çok endişe etmişti. Ve onu bir sandığın içine koyup ırmağa bırakmasını istedi Rabbimiz. Orada biz Hazreti Musa'nın annesinin endişelerini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ve sonunda Allah-u Teala o sepeti Firavun'un ailesi alıyor ve çocuğun emzirilmesi için bir hanım arıyorlar. Başka çocukları sütünü kabul etmiyor Hazreti Musa bebekken. Allah-u Teala ona öyle emrediyor. Ve sonra annesini buluyorlar süt emecek kişi olarak. Orada biz şunu da görüyoruz. Yani o süt, maddi şeyler nasıl olsa çocuk için karşılanır ama o annenin sıcaklığı, annenin dokunuşu çocuğa, bunların ona verilecek gıdadan çok daha değerli olduğunu Kur'an-ı Kerim'in altını çiziyor. Yani bir çocuğun annesiyle buluşması için Allah-u Teala bebek Musa'ya başka kadınların sütünü emmesine izin vermiyor. Yani burada da Rabbimiz annenin o sıcaklığının, şefkatinin çocuk için ne kadar değerli olduğunu ve annenin de çocuk için kıymetinin altını çiziyor Rabbimiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Peygamber Efendimiz de annelere saygılı olunması, onların sevilmesi, takdir edilmesi konusunda pek çok defa hatırlatmalar yapıyor. Çevresindeki insanlara yapıyor hatırlatmalar o gün için ama tabii bu hatırlatmalar bugün bizim için de geçerli. Dünya durdukça da geçerli olacak hatırlatmalar. Bir sahabe Efendimiz gelip Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah diyor, ben kime iyi davranıp onunla hoş sohbette bulunuyum, buna kim en çok hak ediyor dediğinde Peygamber Efendimiz annen diyor. Sonra tekrar soruyor, sonra kim? Yine annen diyor Peygamber Efendimiz. Tekrar soruyor, yine annen diyor. Ancak 4. defada baban diyor. Bu hani babanın önemsiz olduğu anlamına gelmiyor ama annelerin çok daha büyük hakları olduğu ve dolayısıyla çok değerli olduklarının altını çiziyor Peygamber Efendimiz. Hatta o kadar ki işte müşrik daha yani inanmamış annesi, birisi gelip Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ben diyor, annem yanıma geldi, ona ben nasıl davranayım, onunla konuşayım mı, iyi davranayım mı dediğinde ona gerekli hürmeti göster diyor Peygamber Efendimiz. Yani aynı dinden olmasa bile, Allah'ı inkar etse bile annenin anne olmak dolayısıyla değerli olduğunun altını çiziyor Peygamber Efendimiz. Ve çok önemli bir komutan Sa'd bin Ebi Vakkas da annesi onun Müslüman olmasını istemediğinde diyor ki, ben ölüm orucu tutacağım diyor, sen eğer Müslümanlığı bırakmazsan ben de ölürüm, herkes de seni ayıplar dediğinde Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki, ona anneciğim diye hitap ediyor, ben de üstüme düşen görevi yaparım, Ama ondan sonrasında sen bilirsin. Ama ben sorumluluklarımı sana karşı yerine getiririm diyor. Yani orada öyle hassas bir denge var. Aynı düşüncede, aynı duyguda olmak zorunda değil bir insan annesiyle. Ama anne olarak ona değer vermek, ona saygı göstermek sorumluluğu var bir insan olarak, bir Müslüman olarak. Ve bazen de hani anne babasını kaybetmiş ama vaktinde ona gerekli saygıyı, ilgiyi göstermemiş kişiler de olabiliyor. Sonradan fark ediyor annesinin değerini. Onlar için de bir çözüm üretiyor Peygamber Efendimiz. Böyle annesi babası hayatta olmayan ama onlar için bir şeyler yapmak isteyen kişiye de diyor ki onlar için dua et diyor. Onların herhangi bir vasiyetleri varsa onları yerine getir. Onların sevdiği arkadaşları, akrabalar varsa onları da ziyaret et, onlara ikramda bulun diyor. Çünkü hani bazen bunu da yaşıyor insanlar. Annesine babasına gerekli saygıyı gösterememiş. Sonra içinde bir ukde kalıyor, bir düğüm kalıyor. Ona da çözümü demek ki anne babanın sevdiği insanlarla görüşmek, onların hatırlarını sormak, gönüllerini almak da anne babaya yapılacak iyilik. Onların arkasından, onların adını anarak hayırda bulunmak eğer hayatta değillerse, onlar da anne baba adına yapılabilecek iyiliklerden Sezin Hanım.
Değerli hocam, hani hassas dengeden bahsettiniz. Son dakikalarımızda o hassas dengeyi biraz daha anlatmanızı rica edebilir miyim? Şimdi cennet annelerin ayakları altındadır. Peki
evet. Her
anne o cennetin ayakları altına serilmesini hak eder mi diye sorsam ne söylersiniz?
Evet. Yani işte sizin bahsettiğiniz gibi cennet annelerin ayaklarının altında ama annelik burada bir makam. İnsan biyolojik olarak anne olabilir ama o annelik makamına ulaşmamışsa, annelik sorumluluklarını yerine getirmemişse tabii ki o annenin ayaklarının altına serilmeyecek cennet. Bazen de insanlar hani biyolojik olarak anne olamayabiliyor. Bu da Allah'ın takdiri olan bir şey. Dünyanın sınavlarından birisi. O zaman da o insanların da hani şimdi anneler gününde zaman zaman çok coşkulu kutlamalar, çocuğu olmayan, anne olamamış kişileri de bazen üzüyor. Orada da ölçülü olmak lazım. Bunun yanında anne olmak yani illaki bir çocuğa sahip olmakla olmuyor. Başka çocuklara da sahip olmak, anne yüreği taşımak, anne şefkati göstermek de o insanı
annelik mertebesine
getiriyor. Mesela Hazreti Ayşe'yi konuştuk bugün, televizyonda bir programımız vardı. Hazreti Ayşe'nin çocuğu yok ama o müminlerin anneleri, o gün yaşayan müminlerin de anneleriydi. Bugüne kadar bugün bizim de annemiz yani. O çünkü çok fazla çocukla ilgilenmiş, onlara koruyucu ailelik yapmış, bakımlarını üstlenmiş, sadece onları doyurmamış, eğitimlerine destek çıkmış, onları kendi öğrencisi yapmış, başka ilimleri öğrenmelerine destek olmuş. Yani sonuçta anne olmak bir kazanılan bir şeydi makam olarak. Hı hı. Yoksa biyolojik olarak vücut buna izin vermişse, Allah-u Teala takdir etmişse bir insan anne olabilir. Ama annelik makamı yani o ayağının altına cennetler serilecek noktaya gelmek insanın çabasıyla olan bir şey. Bu da anne sorumluluğunu yerine getirmekle. İşte çocuğun hem fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak hem duygusal ihtiyaçlarını karşılamak, onu iyi bir insan olarak yetiştirmek. Ancak bunları yaptığında gerçekten annelik makamına yükseliyor ve o zaman ayaklarının altına cennet seriliyor. Evet. Yoksa maalesef kötü örneklerini gördüğümüz çocuğu doğurup bir tarafa koyunca o annenin ayakları altına serilmiyor maalesef.
Caminin bahçesine bırakmak değil evet. O annelik aslında. Çok haklısınız değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Önce başta sizin anneler gününüzü kutlayalım. Tüm annelerimizin anneler gününü kutlayalım. Ve annesi hayatta olmayan ruhları şad olmuş annelerimizin de ruhlarına dualar gönderelim. Sizin vesilenizle değerli hocam.
Evet. Ben de bütün annelerin ve anne yüreği taşıyan herkesin anneler gününü tebrik ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Bu dünyadan göçmüş annelerimize de Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin.
Amin
diye dua edelim onlar için.
Amin. Sevgi ve saygılarla. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi. Annelerimizi konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'nde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.